Aşkın Suçları, Marquis de Sade.
Ayrım 4.
Ahlak söylevleri, din konuşmaları ve yapabildiğimiz kadarıyla iyilik uygulamaları. İşte bunlardı günlerimizi dolduran ödevler. İnsanların dinden ürkmeleri, sevgili Florville diyordu Madame Lerens, acemi kılavuzların onlara inanışın tatları yerine bir takım zincirler sunmalarından ileri geliyor. Evrene bakıp da bunca harikanın, ancak her şeyi yetkin bir tanrının eseri olabileceğine inanamayan bir kişi var mıdır acaba yeryüzünde? İnsan bir kez bu ilk gerçeği kavradıktan sonra, artık inanç için başka bir şeyin gereği olabilir mi? Bunu kavradıktan sonra hangi uğursuz, hangi barbar kul, kendini yaratan Tanrı'ya karşı saygısız davranabilir? Yeryüzünde inançlar farklıymış da, inançların farklı farklı olması onların yapaylığını gösterirmiş de, inan Florville, iki yüzlü, hilekar bir düşünce biçimi bu. Peki neden bütün insan toplulukları söz birliği etmiş gibi bir Tanrı'nın varlığına inanıyorlar, bir Tanrı'ya tapıyorlar? Bu ne demek? Doğanın mutlak ölçüleri içinde Yüce Tanrı'nın varlığının çürütülmez bir kanıtı, insanın yüreğinde bir Tanrı'ya inanma gereksiniminin gizli bir itirafı demek değil mi? Çünkü insan bir Tanrı edinmeden yaşayamaz. Kendinde Tanrı'nın kanıtlarını bulmadan kendini adlandıramaz. Tanrı'nın izlerine her yerde, her şeyde rastlamadan gözlerini açamaz. Hayır Florville, hayır. Yeryüzünde bana iyi niyetli bir tek dinsiz kişi gösteremezsin. Kibir, inat ve tutkular, insanın aklında ve yüreğinde dursuz duraksız bir şekilde diriliğini koruyan Tanrı'nın yıkıcı silahlarıdır bunlar. Yüreğim her atışıyla, aklım her aydınlık çizgisiyle Tanrı'yı bildiriyor bana. Ona saygı göstermemek, zaaflarımızı hoş gören iyiliğine karşı borcumuzu ödememek, yüceliğinin karşısında diz çökmemek, ondan af, hayat acılarına karşı sabır ve bir gün kendi yüceliğine bizi de katmasını dilememek. Sonsuzluğa onun kucağında geçmek ayrıcalığıyla yanıp tutuşmak, ya da bize yine onun kazandırdığı sağlam kanıtları görmezden gelip varlığını yatsımak için o sonsuzluğu tehlikeye sokmak. Bunlar nasıl şeyler Florville? Bunları yapabilir mi insan? Bu korkunç olasılıklar insanı her şeyi yeniden düşünmeye götürmüyor mu? Ey yüreklerinin dibine kadar vuran Tanrı ışığını inatla reddeden kimseler! Hiç değilse bir an adil olmaya çalışın ve hiç değilse yalnız kendinize karşı duyduğunuz acımayla Pascal'in şu çürütülmez kanıtına kulak verin. Tanrı yoksa ona inanmış olmakla ne kaybedeceksiniz? Ama eğer bir de Tanrı varsa o zaman ona inanmamanın tehlikelerini düşünün. Ey inançsızlar, dinlerin sayısının çokluğu sizin gözlerinizi alıyor. Tanrı'ya nasıl saygı göstereceğinizi kavrayamıyorsunuz. Çok mu din var dünyada? İyi ya, siz de hepsini inceleyin, sonunda içlerinde daha yüce, daha görkemli bulduğunuz birine katılın. Ey Hristiyanlar, en kutsal, en mutlak özelliklerin yalnız içinde doğmak mutluluğuna eriştiğiniz kendi dininizde olduğuna inanıp, onda karar kılmamalısınız. Başka yerlerde de arayın. Tanrısının kendi yarattığı şeyle, adına vazgeçişlerle dolu olduğu başka bir din bulun. O dinde daha güzel vaatler, daha çekici bir son, daha büyük ve daha mutlak bir Tanrı olsun. Ama sen gündelik filozof, sen yapamazsın bunu. Zevklerine tutsaksın çünkü. İnanç sende sinirlerin fizik konumlarına göre değişiyor çünkü. Oysa hak, duyguların, aklın inkardan geldiği şeyi itiraf ediyor boyuna. O şey her zaman senin yanında ve var. Hatta sen hatalarını yapar, günahlarını işlerken bile, kır artık seni suça bağlayan şu demirleri. Bak o zaman Tanrı'nın senin yüreğinde kendi için kurduğu tapınaktan hiç uzaklaşmadığını göreceksin. Sevgili Florville, her şeyde kendini gösteren, öneren Tanrı'nın gerekli ve vazgeçilmez olduğunu yüreğimizin, daha çok da aklımızın derinlerinde arayıp bulmamız gerek. yine şu yüreğimizle Tanrı'ya sunacak bir inancın gerekliliğini kavramamız ve yalnız yüreğimizle en soylu, en ayıklanmış dinin kendi dinimiz olduğu sonucuna ulaşmamız gerek. Bu dinlendirici ve güzel dinin isterlerini bir sevinç içinde ve doğru dürüst yerine getirmeye çalışalım. İşte Madame Lerens böyle konuşuyordu benimle. İçimi böyle kabartıyordu, aklımı böyle dolduruyordu öğütleriyle. Ama daha önce de belirttiğim gibi asıl konudan sapmamak için bu evde geçen hayatımı bütün ayrıntılarıyla anlatmayacağım. Yaptığım yanlışlardan söz açmalıyım size. Zaten Tanrı bana erdem yolunda durgun bir hayat sürme olanağını verdiği zamanlar sadece şükretmiş ve susmuşumdur. Madame Verken'le yazışmayı kesmemiştim. Düzenli biçimde ayda iki kez haber alıyordum ondan. Kuşkusuz gerek hayatımdaki büyük değişimden, gerek havasına girdiğim güzel ilkelerden ötürü zaman zaman bu yazışmayı kesmem gerektiğini düşünüyordum. Ama Monsieur Semprat'a borçlu olduğum şeyler ve daha önemlisi nasıl diyeyim gizli bir duygu vardı içimde. Bu duygu eski anılarımın ve aziz varlıkların sıkı sıkıya bağlandığı yerlere sürüklüyordu beni. Bunlarla ve belki de bir gün oğlumdan bir haber alırım umuduyla düzenli olarak beni yanıtlayan Madame Verken'le yazışmayı sürdürüyordum. Bu arada sürdüğüm hayatın güzellikleriyle övünerek onu doğru yola getirmeyi de denemiyor değildim. Ama o ya benim önerdiğim fikirlere gülüp geçiyor ya da kendi yaşama ilkelerine daha sıkı sarılarak onları çürütmeye çalışıyordu. Ona göre bir düş, bir masaldı benim fikirlerim. Şimdi yeni yeni havariler bulmuştu, benden çok daha uysal kimselerdi bunlar. Onları avladıkça, ağa düşürdükçe kazandığı küçük zaferlerden tat duyduğunu söylüyordu bu sapık kadın. Genç insanları kötülüğe sürükleme tutkusu, ona aynı zamanda kendinin isteyip de yaşayamadığı bütün hazları tattırmaktaydı. Çok kez Madame Lerens'ten değerli kalemini bana vermesini rica ediyor ve mektupları döşenirken onun yardımından da yararlanıyordum. Madame Verken'den öyle ikiyüzlü ve bazen öyle bir ruha yakışandan başka veriler ve noktalar aramak zorunda kalıyorduk. Tabii burada yine Madame Lerens'in güçlü düşünceleri hemen imdada yetişiyor, günahı ve inançsızlığı yerle bir edecek mektuplar yazıyorduk. Zaman zaman Madame Verken'den henüz sevmekte olduğum adamı da sormuyor değildim elbet. Ama o ya bir bilgi edinemediğinden ya da böyle bir bilgiyi vermek istemediğinden olacak, hep susarak geçiştiriyordu o konuyu. İşte şimdi Monsieur, hayatımdaki ikinci felaketi anlatmanın tam sırası. Bu öyle korkunç bir olay ki aklıma geldikçe yüreğim burkulur, soluğum tıkanır. İşlediğim bu müthiş suçu öğrenince kuşkusuz siz de çok burkulacak ve benim için kurduğunuz güzel planlardan vazgeçeceksiniz. Madame Lerens'in nasıl dürüst bir düzen içinde olduğunu anlatmaya çalıştığım evine bazı dostlar da geliyordu tabii. Madame Dülfor bunlardan biriydi, yaşını başına almış ve bir zamanlar Piemont prensesinin yanında bulunmuş bir kadın. Sık sık gelirdi bize. İşte bu Madame Dülfor bir gün yine geldi, Madame Lerens tarafından kendisine özellikle tavsiye edilmiş genç bir adamı takdim için izin istediğini, onun erdem örnekleriyle dolu bir eve girip ruhça eğitilmesinden çok büyük bir sevinç duyacağını söyledi. Koruyucum önce evine genç adamları kabul edemeyeceğini belirttiyse de, dostunun ardı arkası gelmeyen üstelemeler sonunda dayanamadı, Şövalye Saint-Ange'ı görmeye razı oldu. O da geldi. İster buna ön sezi deyin, ister aklınıza gelen bütün başka şeyleri söyleyin Monsieur, bu genç adamı görür görmez nedenini bir türlü anlayamadığım büyük bir titreme duydum. Az kalsın kendimi kaybedecektim oracıkta. Ama çabuk toparlandım, bu tuhaf olayı başka nedenlere değil de ani bir iç bulantısına bağladım. Bu yorum beni biraz olsun rahatlattı. Senanj'ın üstümdeki çarpıcı etkisi hafifledi. Ancak aynı sarsılma onda da olmuştu. Bunu sonradan açıkladı. Senanj, Kapısını kendine açmış bu eve karşı büyük bir saygıyla doluydu. İçini yakan alevi gösterecek kadar kendini kapıp koyuvermeye cesaret edemezdi. Tam 3 ay bana hiçbir şey söylemedi. Ama gözlerinde öyle canlı bir ifade vardı ki duygularını anlamamam olanaksızdı. Ben en güzel ilkelerle silahlanmıştım. Üstelik onca acısını çektiğim bir hayata tekrar düşmemek yönünde iyice kararlıydım. Bu yüzden belki 20 kez bu genç adama fark ettiğim duyguları Madame Lerens'e açmak için hazırlandım. Ne var ki bunu yapamadım bir türlü, susmayı yeğe tuttum. Kuşkusuz ölümcül bir karardı bu. Nitekim büyük felaketimi hazırladı. Şimdi onu anlatacağım. Genellikle yılın 6 ayını Madame Lerens'in Paris dışındaki oldukça güzel çiftliğinde geçirirdik. Monsieur Saint-Prat da sık sık oraya bizi görmeye gelirdi. Ama gel gör ki şanssızlığım yine kendini gösterdi. Monsieur Saint-Prat o aylarda hiç gelmedi bize. Şanssızlığım diyorum Monsieur, çünkü artık aile içinde başkalarına söyleyemediklerimi ona rahatça söyleyebilirdim ve başıma gelecekler böylece önlenmiş olabilirdi. Saint-Ange da bu yolculukta bizimle olmak için Madame Lerens'ten izin istemişti. İşe Madame Dülfor'un da karışması üzerine bu istek kabul edildi. Kim bu delikanlı? Bu soru karşısında toplum içinde oldukça güç bir durumdaydık. Hakkında bildiklerimiz ne o kadar aydınlıktı ne de o kadar kesin. Madame Dülfor bize onu taşrada, kendi aile kökeninin de bağlı bulunduğu bir bölgedeki asılzadenin oğlu olarak tanıtmıştı. Oysa bazen Madame Dülfor'un söylediklerini unutuyor, Piemonteli olduğunu ileri sürüyordu. Gerçi İtalyanca bilmesi bu olasılığı doğrular gibiydi. Yine de her şey karanlıkta kalıyordu. Artık bir şeyler yapacak yaşa eriştiği halde hiçbir girişimi, hiçbir uğraşı olmadığına tanık oluyorduk. Öte yandan resim gibi güzel yüzünün, terbiyeli tavırlarının, hoş konuşmalarının, bütün bu olağanüstü görünüşünün yanında öyle sakar bir canlılığı, öyle hızlı alevlenişi vardı ki bazen ürkütüyordu bizi. Monsieur Saint-Ange çiftliğe gelince önceleri duygularını dizginlemek için uğraştı. Ama boşuna, bu durum o duyguları daha da gergin bir hale getirmekten başka bir işe yaramadı ve sonunda bir gün açıldı bana. Ben o anda büyük bir titreme içine girdim yine. Bereket versin çabuk topladım kendimi. Karşımdakine ancak bir acıma duymam gerekiyordu. Bakın Monsieur dedim ona, bana bu biçimde yönelmekle beni yanlış tanıdığınızı göstermiş oluyorsunuz. Hem de yaşı sizinkinin 2 katı bir kadınla uğraşmanız vakit kaybettirecek size. Bir an tutalım ki sizi dinleme deliliğini yaptım. O zaman kim bilir benden ne gülünç isteklerde bulunacaksınız değil mi? Ben sizden en kutsal bağlarla bir arada yaşamamızı istiyorum matmazel. İsteğimi başka türlü yorumlamakla asıl siz beni yanlış değerlendirmiş oluyorsunuz. İşin gerçeği şu Monsieur. 34 yaşındaki bir kızın 17 yaşındaki bir gençle evlenmesi çok tuhaf bir görünüm yaratır. El aleme maskara mı olayım istiyorsunuz? Yo, nasıl söylersiniz bunu? Sizin yüreğinizde de benimkini kemiren duygunun 1000'de 1'i olsaydı, bu saçma uygunluk masallarını uydurmazdınız şimdi. İyi söylediniz Monsieur, ben çok sakinim, çok rahatım. Kaç yıl var ki hep böyleyim. Tanrı benim yeryüzünde sönüp gitmemi isteyinceye kadar da böyle kalacağımı umuyorum. Sizi günün birinde yumuşatmak umudunu da ortadan kaldırıyorsunuz bu sözlerinizle. Hayır, daha da ileri gidiyorum. Çılgınlıklarınızı daha uzun zaman bana açmanızı önlemek istiyorum. Ah, güzel Florville, bununla felaketimi hazırladığınızın farkında mısınız? Hayır, mutlu olasınız, rahat olasınız istiyorum. Ama ben yalnız sizinle birlikte mutlu olabilirim. Hiçbir zaman kabul etmemeniz gereken çirkin duygularınızı yok ederseniz mutlu olacaksınız. Onları yenin, kendinize hakim olmaya çalışın. Bakın sonunda eski rahatınızı nasıl bulacaksınız. Yapamıyorum. Yapmak istemiyorsunuz da ondan. En iyisi biz ayrılalım. 2 yıl kadar beni görmeyin. Bu tutku sönecek zamanla beni unutacaksınız, rahat olacaksınız. Hiçbir zaman Florville, hiçbir zaman. Benim için mutluluk yalnız sizin ayağınızın bastığı yerdedir. Etraftan gelenler olduğu için ilk konuşmamız bu kadarla kaldı. 3 gün sonra Saint-Ange beni yine yalnız yakalamak fırsatını buldu, kaldığımız yerden sürdürmek istedi. Bu kez hakim bir tavırla aynı konuyu açmamasını söyledim.
Ayrım sonu.